İyi akşamlar sevgili izleyicimiz ve dinleyicimiz. Bu akşam Harun Yahya TV, Karadeniz Radyo,
Kocaeli TV, Çorum,
Kanal 19, Mardin,
Kanal 47, Tokat, Turhal, Süper TV ve Radyo, Uşak, Egem TV, Harun Yahya TV'den canlı olarak yayınlanan Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programımıza hoş geldiniz. Bu akşam yeni konuklarımız var. Nostalya, Ayça, hoş geldiniz. Buyurun hocam, nasıl başlamak istersiniz?
Estağfurullah. Hocamız açıklamıştı daha önce ve tabii Kur'an'da Allah'ın emrettiği bir yapı inşallah. Müslüman için Allah'ı anmak, dini yaymak ve bunun yanında da tabii küfrü ve münafıkları kızdıracak açıklamalarda bulunmak büyük bir zevktir inşallah.
İnşallah.
Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırız. Kafirleri kin ve öfkeyle ayaklandıracak bir yere ayak basmaları. Bunu açıklamıştı hocamız. Bu kafirleri derken bu deyim içerisinde asıl kafirlerin içerisinde en başta münafıklar gelir demişti. Bazen yanlış anlamalar olabiliyor. Kafir deyince sadece işte Marksist, ateist gibi bir düşünce olduğu zannediliyor ama asıl kafirlerin en başta gelenin münafıklar olduğunu. Bakın Allah, şeytandan Allah'a sığınırım, kin ve öfkeyle ayaklandıracak bir yere ayak basmaları. Yani onların öfkelendirecek açıklamalarda bulunması ve Allah onları ayaklandıracak derken böyle demişti hocamız, porsuk gibi ayaklanıyorlar. Hop oturup hop kalkıyorlar öfkelerinden. Ve düşmana karşı bir başarı kazanmaları karşılığında mutlaka onlara bununla salih bir amel yazılmış olması nedeniyledir. Allah'ın istediği tavır olmuş oluyor inşallah. Allah'ın anılması, dinin yayılması onları öfkelendiriyor ama Müslüman için de çok büyük bir ibadet konusu oluyor inşallah.
İnşallah.
Çünkü münafıkların en belirgin özelliklerinden bir tanesi İslam'ın yayılmasını istemezler. Münafıklar İslam'ın hakim olmasını, İslam'ın yayılmasını istemez. Kendi sistemini geliştirmek ister çünkü onun için istemez. Yani münafıkane bir sistemin olmasını ister. Şiddetle Kur'an peygamberden yanaymış gibi görünür. Kur'an ve peygamberden yanaymış gibi görünür ama aslında şiddetle karşıdır buna. Allah'tan yanaymış gibi görünür. Buna Allah'ın da karşıdır. Allah'ın sistemine, Allah'ın dinine karşıdır. Hiçbir zaman münafıkların özelliği demişti hocamız, kafirlerle, Darwinistlerle, delaletle, tuğyanla mücadeleye girmezler. Ahir zamanda özellikle. Peygamberimiz döneminde de bu böyle olmuştu. Varsa yoksa Peygamber Efendimiz döneminde, sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Peygamber Efendimiz'e, Hazreti Mehdi döneminde de Mehdi'ye karşı bir mücadeleleri olacaktır. Fakat mağlup olarak yaratılmışlardır. Yani onların kurdukları bütün tuzaklar, yaptıkları karanlıklarda yaptıkları toplantıların Allah hepsinin boşa çıkacağını bildiriyor inşallah.
İnşallah.
Allah mutlaka dinine hakim kılacak. Onlar da bir kader üzere münafıklıklarını yapacaklar. Münafıkların en duymak istemedikleri Allah'ı duymak istemezler, Allah'ın anıldığını. Mesela ezanı bile duyduklarında demişti hocamız, bu Mehdi'yi akıllarına getirir. Bu onları çok kızdırır, kinlendirir. Kur'an okunduğunda, Kur'an okunduğunu duyduklarında yine Mehdi akıllarına gelir. Dışarı çıkıp bir caminin önünden geçerken yine Mehdi akıllarına gelir. Ve bu onları çok kinlendirir ve kızdırır demiş. Hatta Allah kinlerinden öfkeyle parmaklarını ısırdıklarını söylüyor ayette inşallah. Bu şu anlama geliyor demişti hocamız inşallah anlatırken de. Bir yeriniz ağrıdığı zaman başka bir yerinize acı verdiğinizde eşit miktarda onun ağrısını bastırır. O kadar büyük şiddetle bir azap içerisindeler ki kavruluyorlar ki dinin hakim olmasından, Mehdi'nin varlığından inşallah. Dolayısıyla parmaklarını ısıracak kadar büyük bir acıları var. Ve bu onları yaka yaka bitiriyor inşallah.
İnşallah.
Ölene kadar böyle inşallah. Fakat sinsice planları oluyor ve münafıkane aklıyla Allah'ın varlığını haşa kabul etmediği için, kadere teslim olmadığı için, kader anlayışı olmadığı için hep atak üstüne atak yaparlar. Müminleri, Müslümanları rahatsız etmek için bir o yönde bir çabaları vardır demişti hocamız. Hep bu sefer deyip hadi tamam artık şimdi deyip ve atak yaparlar, başarısız olurlar Allah'ın dilemesiyle. Bu sefer derler tesadüf onlara yardım etti, şansları yaver gitti. Yine bir atak yaparlar, yine başarısız olurlar. Yine bir atak yaparlar, yine bir başarısız olurlar. Hep işte kaderi bilmedikleri için, kaderi düşünmedikleri için şansları bu sefer de yaver gitti, bu sefer de yaver gitti diye ölene kadar, mezara girene kadar bu böyle devam eder inşallah. Fakat hep başarısız olacaklardır. Gizli toplantılar yaparak müminlere karşı plan kuracaklarını bildiriyor Allah inşallah Kur'an'da. Allah bir ayette şöyle buyuruyor, şeytandan Allah'a sığınırız. Gizli toplantıların fısıldaşmalarından, Bakın gizli toplantılar ve bu toplantılarda bir takım planlar. Kulis men edilip yani Allah'a karşı, dine karşı olduğu halde, yasak olduğu halde sonra men edildikleri şeye dönenleri, günah, düşmanlık ve peygamberi isyanı aralarında fısıldaşanları görmüyor musun? Münafıklar işte böyle gizli toplantılarla aralarında Allah'ın emirlerine aykırı olarak, Kur'an'a aykırı olarak günah, düşmanlık, Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem ve Mehdi döneminde Mehdi'ye karşı düşmanlık ve peygambere isyanı aralarında fısıldaşanları görmüyor musun diyor Allah. Onlar sana geldikleri zaman seni Allah'ın selamladığı biçimde selamlıyorlar. Yani yanına geldiklerinde Peygamber Efendimiz döneminde sallallahu aleyhi ve sellem selamlayarak, Allah'ın selamıyla selamlayarak sanki dindarmış gibi, sanki iman etmiş gibi bir görüntüyle yaklaşıyorlar. Yaklaşımları bu şekilde. Ve kendi kendilerine söylediklerimiz dolayısıyla Allah bize azap etse ya derler. Bakın burada işte Allah'ın sonsuz gücünü kavramadıkları, Allah'a iman etmedikleri gözüküyor aslında, ortaya çıkıyor. Çünkü söylediklerimiz dolayısıyla Allah bize azap etse ya, böyle bir şeyden çekinmiyorlar. Yani Allah'tan korkmadıklarını gösteriyor Allah. Onlara cehennem yeter. Oraya gireceklerdir. Artık o ne kötü bir giriş yeridir diyor Allah inşallah.
İnşallah. Münafıklar için Allah özel sure indirmiş. Münafıkun suresi var. Münafıkların karakterlerini çok detaylı olarak Allah tarif ediyor inşallah. Tövbe suresinde ve başka surelerde de münafıkları tarif ediyor. Çünkü gerçekten tehlikeli varlıklar. Allah onlardan kaçınıp sakının diyor. Zahirde tehlikeli ama gerçekte Allah müminlerin cennetine vesile kılıyor onları. Yani Allah'ın özel batındaki ilim de münafıklar müminlerin cennetine vesile oluyorlar. Onların mücadele azmini arttırıyorlar, ahlaklarını arttırıyorlar, bağlılıklarını, İslam'a sadakatlerini, birbirlerine sevgilerini, muhabbetlerini ve İslam'a olan insanların sevgilerini, muhabbetlerini arttırıyorlar. O yüzden hikmetli ve tanımak gerekiyor, bilmek gerekiyor. Tövbe suresi 74. ayet okuyorum. Şeytandan Allah'a sınırım. Allah'a and içiyorlar ki o inkar sözünü söylemediler. Oysa and olsun onlar inkar sözünü söylemişlerdir. Şimdi inkar sözünü söylüyorlar ama Allah'a and içiyorlar, bir de yemin ediyorlar Allah. Yani insan karşısına gelip mesela vallahi billahi ve sair diğer yeminleri de ve diğer yeminleri de böyle rahatlıkla karşına geçip gözünün içine bakıp yemin edebiliyor. Ya bu böyle insanı inandırmak için yapılan özel bir gayret olarak gösteriyor münafık bunu. Yemin ediyor ve normalde bir Müslüman yemin ettiği zaman Allah'a yemin eder ve o sözü mutlak doğrudur. Her sözü doğrudur ve Allah'a karşı yani öyle bir şeyden çok korkar, titrer. Münafıklar karşısındakini kandırmak için Allah'ın adını kullanıp Allah'a and içiyorlar.
Evet.
Halbuki Allah'ın onun kalbinin derinliklerine kadar bütün sesinin her şeyini bildiğini bilmiyor. Yani Allah'ı tanımıyor. Allah'ı gereği gibi takdir edememiş. Allah'ın her an onu gördüğünü, o bulunduğu yeri kuşattığını, içini dışını her tarafından Allah'ın onu gördüğünü bilmiyor. O yüzden iman edemiyor. Allah şu anda burada bizi dinliyor. Allah bizi konuşturuyor. Nutku verip konuşturan Allah'tır. Biz bir cepheden görüyoruz. Allah bize dört cepheden, altı cepheden her yerden görüyor. Bunu bilmiyor münafık. Müminler bunu biliyor, iman ediyor, inanıyor, bunu yaşıyor her an. Münafık bunu bilmiyor. Allah'ın gördüğü, bildiği bir yerde Allah adına yemin ediyor mesela. Yani bu derece bir sahtekar. Ve İslamlıklarından sonra inkara sapmışlardır. Bakın İslam oluyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vesilesiyle İslam'la tanışıyorlar. Allah'ın varlığını, birliğini dinliyorlar. İslam ahlakının güzelliğini görüyorlar. Hem Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem hem sahabeler de yardımlaşmayı, cömertliği, fedakarlığı, sevgiyi, şefkati, muhabbeti her şeyi görüyorlar. Onu tamam kabul ettik diyorlar. Ondan sonra inkara sapıyorlar. Yani kabul ettikten sonra peygambere tamam diyorlar, biz seni elçi olarak kabul ettik, İslam'ı kabul ettik, iman ettik diyorlar. Ama sonra inkara sapıyorlar. Yani Allah'a karşı vefasızlar. Allah'a karşı İnkara gidiyorlar. Münafık, böyle bir münafık karakterinden her şey beklenir. Ve erişemedikleri bir şeye yeltenmişlerdir. Yani bütün sizi ve yaptıklarınızı yaratan Allah'tır diyor. Onlar hiçbir zaman için Allah müminler aleyhine yol vermez diyor. Bilmiyorlar ki Allah'ın kontrolünde her şey ve erişemeyecekleri bir şey. Onların amaçları, gayeleri güya Allah'ın dinini sona erdirmek, hakimiyet elde etmemesini sağlamaya çalışmak ve herkesi kendi gibi yapmak. Böyle bir amaca kesinlikle erişemeyeceklerinin farkında değiller. Çünkü Allah var, onlar da onun farkında değiller münafık olmaları itibariyle. Oysa intikama kalkışmalarının kendilerini Allah'ın ve elçisinin bol ihsanından zengin kılmasından başka bir nedeni yoktu. Bakın, intikama kalkışıyorlar sonra münafıklar. Yani rahat da durmuyorlar. Yani gidebilir mesela yanından, doğruyla, iyiyle, güzelle yani mücadele etmeyi, kötüyle, savaşlarla, işte zulümle mücadele etmek için Peygamber Efendimizle, ahir zamanda Hazreti Mehdi ile beraber yola çıkıp sonra ona vefasızlık, sadakatsizlik edip onun yolundan ayrılıp sonra da rahat durmayıp bir de intikam peşine koşuyorlar. Yani hainliğe bak. Ve kendilerini diyor Allah'ın ve elçisinin bol ihsanından, zengin kılmasından başka bir nedeni yoktu. Allah mesela Peygamber Efendimiz'i zengin kıldı. Allah'ın izniyle. Hazreti Mehdi'ye de öyle Allah'ın izniyle inşallah olacak. Ve münafıklar, yani hem maddi hem manevi zenginliğin getirdiği Müslümanların ve Hazreti Mehdi'nin üstünde büyük nimetler olacak Allah'ın izniyle. Münafıklar da bunları kıskanacaklar. Kıskançlıklarından dolayı ve yobazlıklarından, taassuplarından dolayı o nimetlere Mehdi'nin ve müminlerin sahip olmasından karşı bir kıskançlık hissi ve intikam hissi ne girecekler. O yüzden mücadele edecekler Hazreti Mehdi ile inşallah.
Evet, ama bu mücadelede mutlak başarısız olan Müslümanlara zafer vereceğini bildiriyor Allah. Allah Kur'an'da inşallah şeytandan Allah'a sığınırız. Allah müminlerin aleyhine kesinlikle yol vermez diyor. Bunu bilmedikleri için her seferinde ha şimdi olacak, ha şimdi oldu diye bir atakları olur böyle rahatsız etmek amacıyla. Hepsinde başarısız olurlar ama inşallah. Müslümanların aralarında bulunurken ayrılmalarının en önemli sebeplerinden bir tanesi cehd etmek istememeleridir. Allah yolunda mücadeleyi bir risk olarak görürler ve risk istemedikleri için korkaklıklarından Allah çok korkak olduklarını bildiriyor. Müslümanların yanından da ayrılırlar. Kur'an'da Allah örnek veriyor bunların nasıl korkak ve mücadeleden uzak olduklarına. Şeytandan Allah'a sığınırız. Hazreti Musa dönemindeki münafıklarla ilgili bir ayette Allah şöyle buyuruyor. Dediler ki ey Musa, orada zorba bir kavim vardır. Onlar çıkmadıkları sürece biz oraya kesinlikle girmeyiz. Yani mücadelede Hazreti Musa dönemin peygamberi inşallah. Hazreti Musa'nın yanındayken mücadele anında ihanet ediyorlar. Münafıkların en önemli özelliği budur. Mutlaka ihanet ederler. Yani korkaklıkları, alçaklıkları, itaatsizlikleri yanında ihanet etmeleri. Peygamberim Efendimiz döneminde peygamberimize ihanet etmişlerdir sallallahu aleyhi ve selleme. Hazreti Mehdi döneminde de Hazreti Mehdi ihanet etmişlerdir ve edeceklerdir. Mücadelesinde onu yalnız bırakacaklardır. Yani bu Allah yolunda olan bu davayı bırakıp yanından ayrılacaklardır. Yani darvinizme, materyalizme, küfrün sistemlerine, deccaliyete karşı yapılan mücadelede korkup korkaklıklarından dolayı ayrılacaklardır. Ve ayrıldıktan sonra da küfürle, kafirlerle işbirliği yapacaklardır. Yani hiçbir zaman bunların amacında günümüzdeki bu deccaliyet sistemlerine, darvinizme, materyalizme, küfrün sistemlerine karşı bir mücadele yoktur. İslam'ın yayılmasını, İslam'ın hakimiyetini asla istemezler. Bakın yine başka bir ayette dediler ki ey Musa, biz onlar durduğu sürece hiçbir zaman oraya girmeyeceğiz. Sen ve Rabbin git, ikiniz savaşın. Biz burada duracağız. Bakın sen ve Rabbin git'teki densizlik, değil mi? Allah'ın varlığını haşa kabul etmeme, zaten Rabbin diyerek şey ediyor ve üsluptaki uygunsuzluk, Allah'tan korkmadığını, Allah'a inancının flu olduğunu, yani inanma, öyle bir inanmasının, imanın olmadığını, peygambere karşı yaptığı saygısızlık Hazreti Musa'ya karşı ve korkaklığı ve burada cehd etmek istememesi. Yani mutlaka mücadeleden geri kalıp, Allah geri kalmalarına sevindiler diyor hatta Müslümanlar mücadele ederken, mücadeleden uzaklaşıp kaçmalarıdır. tıpkı böyle korkak bir köpek gibi mücadeleden uzaklaşıp ayrılırlar ve dışarıdan izlemeye başlarlar Müslümanların ve haber toplarlar demişti hocamız. Yani Kur'an'da bildirildiği üzere dışarıdan haber topluyorlar. Haber toplamalarındaki amaç da Müslümanların zayıf noktalarını var mı, neresi var, hangi nokta zayıf, hangi zaman uygun, nasıl saldırabiliriz, nasıl bir taktik izleyelim diye mutlaka haber toplamaya çalışırlar. Hem içindeyken onlara, içinizden onlara haber taşıyanlar vardır diyor Allah. Münafıklar Müslümanların arasında olduğu süre içerisinde de küfre haber taşırlar. Ayrıldıktan sonra da yine Müslümanlardan haber toplamaya çalışırlar. Ki bu haberleri kendi bu ahmak kafalarınca topladıkları haberleri güya Müslümanların aleyhine kullanacaklar. Ama Allah Müslümanların aleyhine kesinlikle yol vermez diyor inşallah. Allah'ın garantisi, Allah'ın koruması altındadırlar Müslümanlar. Yine başka bir ayette Allah, şeytandan Allah'a sığınırım, Allah'ın elçisine muhalif olarak savaştan geri kalanlar oturup kalmalarına sevindiler. Bakın, mücadelede geride kalmaları, tabii risk gördükleri için Müslümanlar bu riske, yani risk varsa risk de denmez de buna inşallah, Allah'ın yarattığı kaderde inşallah, çok severek ve isteyerek giriyorlar. Çünkü Allah'ın rızasını kazanmak için Allah yolunda bir mücadele gerekiyor. Bu mücadele de Allah, sizden öncekilerin başına gelenler sizin başınıza gelmeden cennete gireceğiniz mi zannettiniz ayeti üzere mutlaka imtihan edeceğini ve başına, bizden öncekilerin başına gelenlerin başına geleceklerini bildiriyor Allah. Dolayısıyla Müslümanın talip olduğu bir şeydir bu zaten. Münafığın kaçtığı, korkarak kaçtığı bu durum Müslümanın istediği, yani Müslümanın başından aşağı bela yağar demişti hocamız. Bela derken tabi bu anlamda onların inanmayanların düşündüğü anlamda bir bela değil. Allah'ın güzelliği aslında, nimeti. Yani Müslümanın başına gelenler ne olabilir bu? İftiralar, hakkında yalan haber uydurulması, hapse girebilir, haksız yere hapse atılabilir, haksız yere çeşitli iftiralar atılabilir, işkence yapılabilir Müslümanlar Allah yolundayken ve en fazlasıyla da şehit edilebilir. Öldürülebilir, yani şehit edilebilir inşallah. Bu Müslümanın hepsi bunlara zaten talip olduğu durumlardır. Çünkü kısacık dünya hayatının amacı budur zaten. Kısacık dünya hayatı ahirette ya sonsuz Allah'ın hoşnutluğu ve rızası cennetiyle ödüllendirecek Allah, ya da bu kısacık dünya hayatındaki bu korkaklıklar, bu kaçmalar, ahlaksızlıklar Allah sonsuz cehennemle ödüllendirecektir. Çünkü Allah'ın da ödülü, Allah müjdeleyin diyor çünkü inşallah. İnanmayanlar için Allah'a, münafıklar için bir müjde cehennemin varlığı da Allah'ın sonsuz sanatıyla yarattığı bu cehennemde azaplandıracaktır. Dolayısıyla kısacık dünya hayatını ahiretteki sonsuz hayata karşı satanlar, ki münafıklar başta olmak üzere, Allah'ın sonsuz azabına mazhar olacaklardır inşallah. Yine Allah başka bir ayette, Allah'a iman edin, onun elçisiyle cihada çıkın diye bir sure indirildiği zaman, onlardan servet sahibi olanlar, senden izin isteyip, bakın Allah'ın emri, değil mi? Bir mücadele edin diyor, Allah yolunda bir mücadele. Nasıl bir mücadele Mehdi döneminde demiştik? Fikri mücadele, darbinizme, materyalizme, dinin hakim olması için fikri mücadele. Bir sure indirildiği zaman onlardan servet sahibi olanlar, yani imkanı olduğu halde senden izin isteyip bizi bırakıver, oturanlarla birlikte olalım dediler. Yani mücadeleye girmek istemiyoruz diyorlar. Çeşitli bahanelerle Allah nasıl bahaneler öne sürdüklerini de anlatıyor. Mesela Müslümanları korurmuş gibi yapıp bu sıcakta savaşa çıkmayın diyorlar. Güya sanki düşünüyorlarmış gibi. Evlerimiz açıktadır diyorlar. Yani bizim ailemiz var. Ailemize bakmamız gerekir. Çoluk var, çocuk var, işte kazancımız var gibi bahanelerle. Halbuki hocamız bunu da açıklamıştı. O bir aile ama Müslümanlar bütün dünyadaki ailelerin kurtulması için bir mücadele içindedirler. Dolayısıyla süper samimiyetsiz bir şey bu. Yani aileyi korumak ilk bakışta hani makul gibi görünen bir şey olmasına rağmen samimiyetsiz olduğu çok açık. Çünkü Müslümanlar, zaten Peygamber Efendimiz var başlarında Müslümanların sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii ki herkesten daha iyi biliyor ailenin korunması gerektiğini ama bütün ailelerin korunması gerektiği, Müslüman ailelerin korunması için bir mücadele ortamı var. Mehdi döneminde de dünyadaki bütün ailelerin kurtulması için yapılan bir mücadele var. Dolayısıyla bu açıklamalarının ne kadar samimiyetsiz olduğu ortada. Allah bildiriyor bunu zaten inşallah. Geri kalanlarla birlikte olmayı seçtiler. Onların kalpleri mühürlenmiştir. Bundan dolayı kavrayıp anlamazlar. Allah anlayışsız, şuursuz, hatta kof kütükler gibi diye bildiriyor inşallah. Varlıklar olduğunu bakın açıklıyor. Kavrayıp anlamadıklarını bu durumu inşallah. Kalpleri mühürlenmiştir diyor Allah.
Maşallah. Münafıklar her ne yaparsa yapsınlar, Allah'ın dininin hakim olmasını engelleyemeyecekler. Bunu Allah söylüyor. İnşallah. Peygamber Efendimiz söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü kader böyle. Hocamız her zaman anlatıyor. Kaderde Allah böyle yarattığı için Allah Peygamber Efendimiz'e vahyetmiş sallallahu aleyhi ve selleme. O da vahyi bize gelecekle ilgili olan gaybi Allah'ın bildirmesiyle bize bildirmiş. Biz şimdi bunu nereden biliyoruz? Bu kaderde yaşandığı için biliyoruz. Değil mi? Hazreti Mehdi'nin hakim olacağını, Hazreti İsa'nın nuzul olacağını, İslam'ın dünyaya hakim olacağını ve içindeki tüm detayları, bütün o şeyler hepsi kaderde yaratılmış. Biz göreceğiz. Yani zamana tabi olduğumuz için göreceğiz. Kaderi yaşadığımız için bu böyle olacak. Ve münafıklar da bunu engelleyemeyecekler Allah'ın izniyle. Daha da çok hakim olmasını daha da hızlandırmış olacaklar belki. Allah bilir en iyisini, en doğrusunu. O yüzden mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in torunları İmam-ı Cafer, Ebu Sadık, İmam-ı Muhammed Bakır ve diğer ashab Kur'an'daki ayetlerin birçoğunun nuzul sebebinin hatta yani iniş sebebinin Hazreti Mehdi'ye baktığını ifade ediyorlar. Açıklamaların Hazreti Mehdi ile tefsir olduğunu söylüyorlar. Kur'an'da Hazreti Mehdi yoktur diyenler Peygamber Efendimiz'in torunlarını dinlesinler. Yani o ayetlerin tefsirini en iyi Peygamber Efendimiz bilir. Ve o tefsirleri de torunları ondan duyarak açıklamışlardır. Günümüze kadar gelmiştir. Bakın bir tanesini okuyayım. Haç suresinin 41. ayeti. Şeytanın Allah'a sığınırım. Onlar ki yeryüzünde kendilerini yerleştirir, iktidar sahibi kılarsak, dosdoğru namazı kılarlar, zekatı verirler, marufu emrederler, münkerden sakındırırlar. Bütün işlerin sonu Allah'a aittir. Bakın Ebu Carut'tan, o zulüm ile yurtlarından çıkarılan kimselere eğer arzda yeryüzünde yer verirsek, onlar Hazreti Mehdi ve ashabıdır. İktidar sahibi olunca şımarmazlar. Namazlarına devam ederler, zekatlarını verirler, marufu emrederler ve kötülükten nehyederler. Bunların bütün umurunun akıbeti Allah'a aittir. İmam Bakır Hazretleri, bu ayet Hazreti Mehdi ve ashabı hakkında nazil olmuştur demiş. Bakın, yani işari anlamda da değil. Nuzul sebebinin Hazreti Mehdi olduğunu söylüyor Peygamber Efendimiz'in torunu. Onlar ki yeryüzünde kendilerini yerleştirir, iktidar sahibi kılarsak. Bakın bunun Hazreti Mehdi ve ashabı için olduğunu, nuzul sebebinin, iniş sebebinin olduğunu söylüyor. Allah onları doğudan batıya kadar bütün dünyaya sahip kılacak, İslam'ı onlarla yüceltecek, zulümden ve bidattan eser kalmayacak diyor maşallah.
İnşallah. Bu Kur'an'da İslam'ın dünya hakimiyetinin vaat edildiği çok sayıda ayet var. Ve İslam alimleri de bu ayetlerin hepsinin Hazreti Mehdi'ye baktığını şerh ediyorlar Altı Hocam'ın da bildirdiği gibi. Mesela yine Neml suresinin 62. ayeti, şeytandan Allah'a sığınırız. Ya da sıkıntı ve ihtiyaç içinde olana kendisine dua ettiği zaman icabet eden, kötülüğü açıp gideren ve sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Yeryüzünün halifeleri Hazreti Mehdi döneminde tam bir hakimiyet verecektir Allah inşallah. Neml suresi 62. ayetle ilgili hadiste şöyle buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed bin Müslim şöyle der. Haceti yani ihtiyaç, muhtaçlık içinde olan biri onu çağırdığında Allah ona icabet eder. Ayeti hakkında İmam Muhammed Bakır aleyhisselam şöyle buyurdu. Bu ayet kaim Hazreti Mehdi aleyhisselam hakkında nazil olmuştur. Beyaz bir kuş şeklinde Kabe'nin uluğundan gelip halkın içinde Hazreti Mehdi aleyhisselama ilk biat edecek olan Cebrail aleyhisselamdır inşallah. Yine Bakara suretinin 155. ayeti. Andolsun biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele diye buyuruyor Allah. Ebu Basir'den İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu. Kaim'in Hazreti Mehdi'nin kıyamından önce bir yıl halk aç kalacak ve onları öldürülme korkusu saracak. Malları, canları ve mahsulleri azalacak. Bu olay Allah'ın kitabında açıkça yazar. Sonra bu ayeti tilavet etti. Sizleri korku, açlık, mal, can ve mahsullerin eksiltmesiyle mutlaka imtihan edeceğiz ve sabredenleri müjdele. Yani Allah'ın bildirdiği korku, açlık, mal, can ve mahsullerin eksilmesiyle imtihanının Hazreti Mehdi döneminde gerçekleşecek ve bu ayetin de yine Hazreti Mehdi dönemindeki gerçekleşecek bu duruma baktığını inşallah İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam'dan biz işaret ederek anlıyoruz. Bu tabii çok önemli. Yani Kur'an'da Allah İslam'ı mutlaka hakim edeceğini bildiriyor. Ya mutlaka. Dolayısıyla yani diyorlar ya bazen Mehdiyet, Kur'an'da Mehdiyet'e işaret yok diye. Mehdiyet'e Allah'ın vaadi var zaten İslam'ın hakimiyetine Kur'an'da. Ve Allah hiç şüphesiz diyor. Mesela Nur Suresi 55. ayette Allah hiç şüphesiz diyor. Ya Allah'ın vaadi var yani. Dolayısıyla bu mutlaka olacak. 1400 senedir olmadığına göre dünya hakimiyeti, Allah dinini hakim kılmadığına göre ve mutlaka kılacağına göre ve biz de son dönemde yaşadığımıza göre ki hadislerden bunu çok net olarak anlıyoruz. Hem gerçekleşen 150 tane ahir zaman alameti, Peygamber Efendimiz'den gelen hadisler içerisinde dünyanın ömrünün 7000 yıl olduğunu bildirmesi Peygamber Efendimiz'in bir takvime göre. Mesela demişti hocamız miladi takvim var, hicri takvim var. Bir olayın başlangıcına göre dünyanın ömrü 7000 yıldır diyor. Başlangıç bir takvime göre. Bunun diyor 5600 yılı geçmiştir diyor Peygamber Efendimiz kendi dönemine kadar. Dolayısıyla 1400 yıllık bir dönem kalmış oluyor. 1400 ile 1500 arası içinde İslam'ın son yüzyılı şu anda mutlaka hakim olması gerekiyor. Ya mutlaka bu dönemde. Nitekim bildirdiği 150 tane alamet de hepsi gerçekleşmiş durumda. Dolayısıyla o dönemde yaşadığımızı çok net anlıyoruz. Hazreti Mehdi'nin çıktığını ki İstanbul'dan çıktığını bildiriyor. Fiziksel özelliklerini tarif ediyor Peygamber Efendimiz. Ve Peygamber Efendimiz'in mucizesi olarak Allah'ın gaybi bilgiyi bildirmesiyle Kur'an'da da gaybı elçilerimden dilediklerime bildiririm diyor. Peygamber Efendimiz'i bildirmesiyle de bütün alametler gerçekleşiyor. Ve tarihte çoğu bunların tarihte hiç olmayan alametler. Mesela Fırat'ın suyunun kesilmesi ilk defa kesiliyor. Mesela Ramazan ayında ay ve güneş tutulmaları 2 sene üst üste ilk defa alıyor. Kabe'de kanlı baskın ilk defa alıyor tarihte. Yani daha önce öyle kanlı bir baskın olması, hacıların hac yapamaması gibi bir durum yok. Bu şekilde ve çok nadir gerçekleşen olaylar da var. Mesela Lül'ün kuyruklu yıldızı var. Bunu ilk defa gördük. Çift kuyruklu yıldız. Hem önünde hem arkasında kuyruğu var. Normalde kuyruk deyince kuyruk arkada olan bir şeydir. Halley kuyruklu yıldızı mesela arkada o da çıktı. Ama Lül'ün ne zaman geçtiği bilinmiyor. Yani çok nadir bir olay. Belki 1000 yıl önce geçmiş yani olabilir. O kadar nadir bir şey geçti, bir daha vakit de kalmadı, son geçişi bu zaten ve Mehdi'nin çıkış alameti bu. İnşallah, ahir zaman alameti.
İnşallah.
Dolayısıyla bu alametlerin gerçekleşmesi, Hazreti Mehdi'nin de çıktığını ve İslam'ın artık hakim olmasının an meselesi, çok az zaman kaldığını gösteriyor inşallah. Bütün gidişat da o şekilde, bakın Türk-İslam Birliği'nin alenen konuşulması artık, gelişen bütün olaylar, pasaportların kalkmasının gündeme gelmesi, vizelerin kalkması, dünyada yaşanmış olan sistemler. Mesela 20. yüzyıl deccaliyetin yaşandığı bir dönem ve dinsizliğin hakim olduğu. Bu da çok büyük bir alamet. Mehdi bunun akabinde geliyor. Yani deccaliyetin tarihte hiç görülmemiş şekilde hakim olduğu bir dönemde Allah hiçbir dönemde görülmemiş olan bir İslam hakimiyeti veriyor Hazreti Mehdi vasıtasıyla ve ona yardımcı vezir olarak da ulul azm bir peygamber gönderiyor. Çok büyük bir müjde bu. Hazreti İsa aleyhisselam geliyor yeryüzüne. O da Hazreti Mehdi ile birlikte en son aşamada bütün Hristiyanların da Müslüman olması ve Musevilerin de Müslüman olmasıyla İslam'ın dünyada tam hakim olduğu bir dönem ve hızla yaklaşıyor bu inşallah. 5-10 yıl içerisinde ki bunu yaşayan insanlar bugün hayatta olan insanların çok büyük bir kısmı görecek inşallah. Çok yaşı ileri olanlar hariç inşallah Allah'ın izniyle bütün gençler görecek Allah'ın izniyle inşallah. Tabii ömrü yetenler Allah'ın kaderi doğrultusunda. Bütün dünya çapında bu görülecek inşallah. Ve hızla yaklaşıyor. İşte burada mücadele Peygamber Efendimiz'in de bildirdiği şekilde Darwinizm ve materyalizm var. Said Nursi'nin çok önemli açıklamaları var bu konuda. Ve biraz önce de değindiğimiz konu Ceryan-ı Münafıkhane inşallah Said Nursi'nin bildirdiği. Bakın Said Nursi Hazretleri Ceryan-ı Münafıkhane diyor. Müşrikliği söylemiyor. Değil mi? Küfrü söylemiyor. Ceryan-ı Münafıkhane'ye dikkat çekiyor özellikle Mehdi'nin karşısında ve İslam'ın hakimiyetin karşısındaki sistem olarak. Peygamber Efendimiz'de çok ayrıntılı tarifleri var. Mesela hadislerinde Peygamber Efendimiz 70 bin sarıklıdan bahsediyor. Şimdi bakın sarığı olan demişti hocamız. Tabii bu sarığı bütün gün sarık taşıyor anlamında değil. Günün bir yerinde sarık taksa, sarığı kullansa zaten bu yeterli bir alamet olmuş oluyor. Böyle kalabalık bir ekibin, 70 bin tane sarıklı sözde alimin Deccal'in tarafına geçeceğini ve münafıkane bir mücadele yapacağını anlıyoruz. Peygamber Efendimiz'i. Yani çok kalabalık bir münafık cereyan olacak ama ama demişti hocamız, milyonlarca sarık takan Müslüman var. Hepsini demiyor Peygamber Efendimiz. 70 bin tanesini söylüyor. Milyonlarca kişi arasından, sarık takanlar arasından 70 bin tanesini söylüyor. Bunlar işte tabii derece derecedir demişti hocamız yine aynı şekilde. Münafığın en şiddetli olanları var, has olanları var. Mesela Mehdi'nin cemaatinden ayrılacak münafıklar olacaktır. Ve derece derece sistem dereceler olacaktır münafıkların. Mehdi'ye karşı bir mücadele verecekler Deccal'in tarafında olarak. Yani Deccal'in tarafında derken demek ki İslam'ın hakim olmasını engellemeye çalışacaklar. Değil mi? Yeryüzüne hakim olmasına karşı bir mücadele verecekler. Olmayacağını söyleyecekler. Mehdi'nin belki çıkmayacağını söyleyecekler. Mehdi'nin olmadığını söyleyecekler. Tabii belirli kişileri tenzih ederiz burada konuşulan. Cahilliğinden yapanlar hariç. Onun dışında özellikle bilerek ve isteyerek yapacaklar bunu demek ki. Onu anlıyoruz zaten Peygamber Efendimiz'in hadislerinden de. Fakat Peygamber Efendimiz şunu da söylüyor. İmam Rabbani'den de nakledilen hadislerde inşallah. Mehdi'nin elindeki kılınca, yani bilime, sanata inşallah boyun eğecekler.
İnşallah.
Ve Mehdi'den de çekineceklerini bildiriyor ayrıca inşallah. Ve mağlup olacaklar. Yani Mehdi'den de bir şey umacaklar diye bildiriliyor hadiste aynı zamanda. Mağlup olacaklar ve İslam mutlaka hakim olacak. Yani kim ne yaparsa yapsın mutlaka hakim olacağını Allah vaat ediyor çünkü. Peygamber Efendimiz de Allah'ın vahyiyle bildiriyor böyle bir dönemin yaşanacağını. Dolayısıyla bu tarihlerden 1400 ile 1500 arasında mutlaka hakim olduğunu ve nitekim 70 yıllık bir süre kaldığını görüyoruz. 1431'de 32'ye girdiğimize göre, yeni girdik 32'ye. Yaklaşık 70 yıllık bir süre içerisinde İslam dünyaya hakim olacak. Hazreti Mehdi'yi herkes görecek kısa bir süre içerisinde inşallah.
İnşallah.
Hazreti İsa'yı herkes görecek, tanıyacak. İslam'ın hakim olduğunu görecekler. Ve herkes bu sistemden mutlu olacak.
İnşallah.
Yani bu inanmayanlar da, İslam'ın hakim olmaması için mücadele edecek olanlar da hepsi mutlu olacaklar bu sistemde. Çünkü zenginlik, bolluk, bereket, adaletin olduğu, her şeyden önemlisi sevginin olduğu, insanların birbiriyle yardımlaştığı, karşılıklı saygının, sevginin, toleransın olduğu, adaletin olduğu, mutlak demokrasinin olduğu, herkesin seyahat etme özgürlüğünün olduğu, pasaportların kalktığı, istediği yere gittiği, istediği yere geldiği, her gittiği yerde sevgi, şefkat, merhamet gördüğü, düşkün olanların mutlaka korunup kollandığı bir sistem geliyor inşallah.
İnşallah.
Sanatın, bilimin zirveye çıktığı, yani dünya çapında mesela imar hareketi olacak böyle. Onu söylüyor Peygamber Efendimiz. Mehdi'nin şehirleri güzelleştireceği, yapıların estetiği güzelleşeceği inşallah. Müslümanların Müslüman olmasıyla insanların inşallah. Dünya çapında bir güzelleşme olacak her şeyde. Bu dönemde çok yakın inşallah. 5-10 yıllık bir süre içerisinde Allah'ın izniyle herkes bunu şahit olmaya başlayacak Allah'ın izniyle inşallah.
İnşallah. Yani Peygamber Efendimiz'in mucizesi gerçekleşecek. Çünkü Allah'ın vaadi ve kaderi inşallah göreceğiz. Kur'an'ın da mucizeleri bu dönemde Allah'ın izniyle birer birer fazlalaşarak her gün bilimin gelişmesiyle artıyor. Ve hocamız da bunlar, Allah razı olsun Sayın Adnan Doktor hocamız, 30 yıldan beri iman hakikatlerini anlatıyor ve o zamandan beri Kur'an'ın mucizelerini anlatıyor ve her geçen yıl bilimsel gelişmelerle ve Allah'ın ilhamıyla mucizeleri daha çok bulunuyor Kur'an'ın. Kur'an Mucizeleri isimli kitabı var Sayın Hocamızın. Kardeşlerimiz onu edinebilirler. 1, 2, 3 eserler, mucizeler keşfedildikçe kitap sayısı artıyor. Kur'anmucizeleri.com var internet sitesi hocamızın. Oradan bakabilirler. Biz bir tane örnek olarak verelim Kur'an'ın mucizelerinden, bilimsel mucizelerinden. Atmosferin katmanları. Kur'an ayetlerinde evren, kainat hakkında verilen bilgilerden biri gökyüzünün 7 kat olarak düzenlendiğidir. Bakara suresi 29. ayet okuyorum. Şeytanlar Allah'a sınırım. Sizin için yerde olanların tümünü yaratan odur. Sonra göğe istiva edip de 7 gök olarak düzenleyen odur. Ve o her şeyi bilendir. Fusilet suresi 11 ve 12. ayetleri okuyorum. Sonra duman halinde olan göğe yöneldi. Böylece onları 2 gün içinde 7 gök olarak tamamladı. Ve her bir göğe emrini vahyetti. Bakın Kur'an'da pek çok ayette kullanılan gök kelimesi tüm evreni ifade etmek için kullanıldığı gibi dünya göğünü de ifade etmek için kullanılır. Kelimenin bu anlamı düşünüldüğünde dünya göğünün bir başka deyişle atmosferin 7 katmandan oluştuğu sonucu ortaya çıkmakta. Bugün halen 48 saatlik hava durumu tahminlerinde kullanılan ve Limited Fine Mesh Model olarak adlandırılan atmosfer modeline göre de atmosfer üst üste dizilmiş 7 katmandır. Hepimiz bunu biyoloji şeydeki fen kitaplarında okuduk yani inşallah. Doğru. Modern jeolojik tanımlamalara göre atmosferin 7 katmanı şu şekilde: 1 troposfer, 2 stratosfer, 3 mezosfer, 4 termosfer, 5 egzosfer, 6 iyonosfer, 7 manyetosfer. Tam Allah'ın ayette bildirdiği gibi bilimin 7 kat gök katmanını bulduktan sonra Kur'an'ın mucizesi anlaşılıyor. Atmosferin 7 katmanının görünümüyle ilgili bilgi veren ayetleri okuyorum. Nuh suresi 15. ayet. Görmüyor musunuz? Allah 7 göğü birbiriyle bir uyum, mutabakat içinde yaratmıştır. Mülk suresi 3. ayet. O biri diğeriyle tam bir uyum, mutabakat içinde 7 gök yaratmış olandır. Bu ayetlerde Türkçe'ye uyum olarak çevrilen Arapça tibakan kelimesi aynı zamanda tabaka, bir şeyin uygun olan kapağı ve örtüsü anlamlarına da gelir ki üst katın alt kata uygunluğunu vurgular. Kelimenin çoğul anlamında ise tabaka tabaka anlamı kazanmaktadır. Çoğul kullanımında ise tabaka tabaka anlamı kazanmaktadır. Ayette tarif edilen tabaka tabaka halindeki gök kuşkusuz atmosferi en mükemmel şekilde ifade eden açıklamalardır. Bu konuyla ilgili bir diğer mucizevi yön ise Fusilet suresinin 12. ayetinde geçen "her bir göğe emrini vahyetti" ifadesinde yer almaktadır. Allah atmosferin her tabakasını insan hayatı için önemli bir görev üstlenecek şekilde yaratmıştır. Yağmurların oluşmasından zararlı ışınların engellenmesine, radyo dalgalarının yansıtılmasından gök taşlarının zararsız hale getirilmesine kadar her tabakanın kendine özgü bir işlevi bulunmaktadır. Ayet Fusilet suresi 12. ayet "ve her bir göğe emrini vahyetti. Biz dünya göğünü de kandillerle süsleyip donattık ve bir koruma altına aldık. İşte bu üstün ve güçlü olan bilen Allah'ın takdiridir."
İnşallah. Münafık dini işten vurmanın en önemli yolunun yobazlık olduğunu bilir. Bunun için yobazlık münafığın istediği bir sistemdir ve münafıkların meydana getirdiği bir sistemdir. Yani Kur'an eklemeler, çıkartılmalar yapılması ve Kur'an dışında yaşanması imkansız bir din getirilmesi, üstü başı pis olması, kültürsüz olması, bilimden uzak olması, bunlar münafıkane sistemin özellikleridir, yobazlık. Bunun yanında tabii en önemli yobazlık sistemi de yine deccali sistem olan Darwinizm'dir. Darwinizm de yobazlıktır çünkü Sümerlerden kalma bir pagan dinidir. Ve bu pagan dininin ortadan kalkılması gerekiyor. Yani her iki türlü yobazlığın da ortadan kalkması gerekiyor. İslam dininin güzelliği hakim olsun. Yani modernliği, temizliği, şıklığı, aklı, bilgisi, kültürü, ilmi inşallah, bilimsel gelişmeleri. Darwinizm ve diğer tür yobazlıkta her ikisi de bilimle, fenle, akılla, fikirle yok edilir inşallah. Fikri mücadeleyle. Ahir zamanın özelliği budur. Mehdi bir damla bile kan akıtmayacak olan ahir zaman şahsıdır inşallah. Bütün dünya İslam'a hakim kılacaktır ama bunu yaparken bilimi, bilimsel gelişmeleri, bilimsel gelişmeleri ve delilleri kullanacaktır inşallah. Akılla yapacaktır yani inşallah. Fikri mücadele olacaktır. Biz de onun için hep bilimsel delilleri kullanıyoruz Allah'ın ise Mehdi'nin öncüleri olarak. Mesela dörde geçebilir miyiz? Darwinizm saçmalığı biliyorsunuz ara geçiş formlarının olduğunu iddia ediyor. Yani Darwinizm en önemli iddiası bu. Darwin bunu söylerken de aynı zamanda ara geçiş formları gerekmektedir evrim için diyor ama ara geçiş formları da yoktur diyor aynı zamanda. Yani kendi kendini bir anda çürütüyor aynı kitabın içerisinde. Fakat buna rağmen insanların tabii bu kadar inanması da bir mucize. Yani kitabın içinde alenen söylüyor ara geçiş formları yoktur diyor. Peki ara geçiş formları nasıl olmalı evrime göre ona bir bakalım. Evrim teorisi canlıların mutasyonların etkisiyle başka canlıları dönüştüğünü iddia ediyor. Yok, dörde basar mısınız? Başka canlılara dönüştüğünü iddia ediyor. Oysa bu büyük bir aldatmaca. 350 milyon tane fosil var. Bir tane bile yok bu iddia ettiklerinden. Eğer gerçekten canlılar zamanla başka canlılara dönüştüyse ara geçiş formu olması gerekiyor doğal olarak. Bakın nasıl olması gerekiyor. En hafifiyle bunlar. Bu çizimdeki gibi böyle. birçok omurgası olan kafası, gözü eciş bücüş, patolojik, asimetrik, anormal varlıklar olması gerekirdi. Ve bunların tabii mutlaka fosillerin olması gerekir. Eğer böyle canlı yaşamışsa, evrim varsa eğer. 350 milyon tane fosilimiz var. Milyonlarca fazlası ara geçiş formu olması gerekirdi. Eciş bücüş, bakın burada gördüğünüz gibi. Mesela yıldız göğe diyorlar, balığa dönüştü. Evrimciler bunu söylüyor. E hani var mı öyle yıldız yarı balık böyle garip varlıklar? Yok. Balık var, yıldız da var ama arası yok. Bu tip canlılardan hiç gören oldu mu? Yok. Hiç yok. Hepsi mükemmel canlıların. Simetrik ve altın oranlı yaratılış var. Mükemmel bir yaratılış var yani Allah tarafından. Bakın mesela göz oluşacak diyelim. Göz çukurlarının oluşmasını düşünelim. Göz çukurları birdenbire onların iddiasına göre olması gereken yerde birdenbire ortaya çıkmayacağına göre sağda, solda, ayak tabanında, sırtında göz çukurları olan canlı varlıklar olması gerekirdi. Yok. Dinozorların kuşa dönüştüğü iddiaları doğru olsaydı bu tip varlıklar olması gerekirdi. Yok. Yani bunlar en hafifleri. Tek bir omurga yerine işlemini kaybetmiş 3 omurgası olan ya da omurgası gerekenden çok kısa ve başka kollara ayrılmış, elleri böyle parmakları bir oradan çıkmış bir oradan, asimetrik canlılar hiç yok ama. Yani bir tane bile yok. Zaten olsa hocamıza getirip 10 trilyon alacaklar. Yok. Evet, bunların olmadığını bilimsel olarak 350 milyon tane fosille görüyoruz. Peki, evrimciler ara geçiş formu yok. Ne yapıyorlar ara geçiş formu yokken? Yani yok deyip, o zaman Darwinizm'de yok diyen demiyorlar bazı evrimciler. Evrimin olduğunu iddia ediyorlar. Nasıl iddia ediyorlar bunu? Sahtekarlık yaparak. Mesela en ünlülerinden bir tanesi bu. Bakın, Tiktaalik Rosea diye bir güya sudan karaya geçişin örneği olarak dediler ki bakın yarı balık, yarı sürüngen. Şimdi bu fosili hazırlayan, bu fosille çalışan daha doğrusu fosilden çıkan maketi hazırlayan sözde bilim adamı, bir pagan rahibinin itiraflarını seyredeceğiz şimdi. Bakın Tyler Kaylor ismi. Chicago Üniversitesi'nde bir fosil hazırlayıcısı ve rekonstrüksiyoncusuyum diyor. Rekonstrüksiyon yeniden inşa etme demek. Yani bir fosil bulduklarında ki bu bilimsel değildir bakın rekonstrüksiyon. Şundan dolayı bilimsel değildir. Evrimciler de söylüyor bunu. Siz kemik parçalarına dayanarak ki bazen bir çene parçası oluyor, bazen bir tane bir diş oluyor böyle evrimcilerin. Ondan bütün böyle yarı maymunsu, yarı insansı şekiller çiziyorlar, maketler yapıyorlar. Bu kesinlikle bilimsel değil. Çünkü kemik yapıdan bütün iskelet olsa bile asla bir yumuşak dokuları tahmin edemezsiniz. Yani göz, kulak, burun, dudak, vücudu kıllı mı, tüylü mü, tüysüz mü asla tahmin edilemez. Dolayısıyla yaptıkları sahtekarlık. Bakın şimdi nasıl sahtekarlık yaptığını ki çok ünlü TikTok Rose'ye anlatıyor. Dinozor rekonstrüksiyonu yapan biriyim ama balık rekonstrüksiyonlarında da dinozorlarda olan sorunlarla karşılaşıyoruz diyor. Soyu tükenmiş bir canlıya bakıyorsanız ve onu direkt olarak kıyaslayacağınız bir canlı yoksa günümüzde yaşayan canlı yelpazesine bakarak ve özelliklerini kafaların kemiklere nasıl bağlandığını inceleyerek bakın dikkat edin canlıyı yeniden yaratırız diyor. Yani biz buraya bakıyoruz diyor. Neye bakıyoruz diyor? Balıklar, farz edin balıklara bakıyoruz diyor. Kara canlılarına bakıyoruz diyor. Bir de fosil bulmuşuz diyor. Şimdi bence bu nasıl olabilir diyor. Bir Darwinizme göre diyor. Uydurmak için diyor evrime. Hiç olmadığını gördük ara geçiş formlarının. Ona göre diyor yeniden yaratırız. Meydana getiririz kafamızda. Ve bunu hayata geçiririz diyor. Bazılarını ıslak, bazılarını donuk gösteririz. Onların dokularını belirleriz. Bakın hayali bir şekilde bu canlının Tiktaalik Rosea dedikleri hayali bir şekilde derisini hazırlıyor. Pullar yapıyor bakın gördüğünüz gibi aletle. Ve onu belirliyor. Kendi kafasına göre belirliyor ama. Başlangıç noktamız sadece fosil kalıntısıdır. Ve bunları canlandırmak bakın ne diyor? Çok fazla spekülasyon gerektirir. Spekülasyon demek atmak demek yani uydurmak demek. Çok fazla uydurmamız gerekir diyor. Bunun için diyor. Bu kabaca hazırlanmış gövde üzerine bir kil tabakasıyla kaplayacağım ve sonra detayları hazırlayacağım. Bakın hiçbir bilimsel delili yok yaptığının. Gözlerin şekli ve büyüklüğü daha spekülatiftir. Çünkü siz tahmin edemezsiniz gözlerin şeklini ve büyüklüğünü kemik yapıya bakarak. O da söylüyor zaten. Çok hayali, atmosfere dayanır bu diyor. Yumuşak dokudur. Ama göz yuvalarına bakarak ve Balık ve amfibilere bakarak en azından neyin doğal görüneceği hakkında bir fikir edinebilirsiniz. Yani her şey tahmini, hayali. Evrime uydurmak için özel olarak uydurulmuş. Yalan üzere hazırlanmış yani. Böylece insanlar baktıklarında yaşamış olabilecek bir hayvana bakıyor olabilecekler. Bakın bu çok önemli işte. Yani evrim vardır diyor uydurma olarak ve her şeyi ona uyduruyorlar. Çünkü ara geçiş formu yok. Hayali bir ara geçiş formu meydana getiriyor. Yani siz gazetelerde ne zaman kayıp olan halka bulundu, işte bu canlı filancı canlı filancı canlı türün atasıymış gibi haberler gördüğünüzde bunların hepsi yalan. Hepsi yalan yani bir tane bile örnekleri yok. Dolayısıyla bir yalan, Darwinizm bir yalan olduğu için hayatın tesadüfen başladığını iddia eden ve tesadüfen türlerin diğer türlere dönüştüklerini iddia eden bir pagan dini bir yalan olduğu için onu desteklemek için binlerce değişik yalan söylüyorlar. Böylece evrimciler sadece parçalanmış bir kafatasından yola çıkarak hiçbir bilgi olmamasına rağmen bakın tek bir kafatasından yola çıkarak hayali bir hayvan modeli hazırlayarak tüm dünyaya sözde ara geçiş formu olarak sunuyorlar. Burada olduğu gibi. Milyonlarca insanı bu hayali hayvan modeliyle aldatmaya çalışıyorlar. İşte bu evrimcilerin yaptıkları bu. Bundan ibaret. Tamamen yalana dayalı ve bilim yok etti evrimi. Hocamız bilimsel metotlarla verdiği mücadeleyle evrim yok oldu. Yani evrime karşı evrim yok etmek için de bilim gerekiyordu. Çünkü bilimi kullanarak söylediler yalanlarını. Bütün yalanlarını bilime, güya bilime dayandırdılar. Dolayısıyla bilimin kullanılması gerekiyor. Allah bunu zaten Müslümanlara emrettiği bir yapı, istediği bir yapı Allah'ın. Allah Müslümanların bilim yapmasını emrediyor. Bilimle bakmalarını çünkü Allah'ın yaratmasının sanatını daha iyi kavruyor o zaman Müslümanlar ve Allah'a daha çok iman ettirtiyor. Allah'ın kadrini yani gücünü daha çok takdir ettirtiyor. Allah'ın kadrini gücünü takdir edemediler diyor inanmayanlar için. Müslüman da Allah'ın gücünü bilim yaparak sonsuz sanatını, sonsuz aklını daha iyi kavruyor inşallah.
Evet inşallah. Her yerde o ihtişamı görüyoruz. Yani kainatta ve aynı zamanda atomda da. Mesela en küçükten en büyüğüne kadar yani muhteşem bir düzen takdir edilmiş, belirlenmiş bir ölçüyle olan yörünge sistemi bir hareket var. Mesela kainatta güneşin, ayın, bütün galaksilerin mesela 100 milyar galaksi. Samanyolu galaksisi bunlardan bir tanesi bizim içinde bulunduğumuz. Dünya Samanyolu galaksisinin içindeki 100 milyar yıldızdan bir tanesiyiz biz. Samanyolu galaksisi gibi de 100 milyar tane yıldız var. Yani
galaksi var.
Galaksi var. Evet yanlış söyledim. Artık büyüklüğünü siz düşünün ve dünyanın küçüklüğünü siz düşünün. Onun içinde kapladığımız bizim yeri düşünün kainatta. Ne kadar çok büyük Allah'ın sonsuz büyüklüğünün göstergesi ve aynı zamanda milimetrenin milyarda biri atomu düşünün. Mesela atom her şeyi oluşturan atom aynı zamanda içinde de %99 da boşluk atomu. Yani vuruyoruz mesela sert diyoruz ama o madde atomlardan oluşuyor ve atomların da içi %99'u boşluk aynı zamanda. Yani hepsi ayrı mucize ama atomun içinde mesela elektronlar var bildiğimiz gibi. Üçe alabilir miyiz? Sadece bir elektronlara bir bakalım. Yani kainattaki milyarlarca düzenli yapıdan sadece bir tanesi ve en temeli atomların içinde elektronların yörüngesi. En güçlü mikroskopların bile göremeyeceği kadar küçük olan bir alanda dönüp duran onlarca elektron var. Atomun içinde son derece karışık bir trafik oluşturuyorlar. Ancak bu trafik en sistemli bir şehir trafiğiyle bile kıyas edilmeyecek kadar düzenli bir trafik. Elektronlar hiçbir şekilde birbiriyle çarpışmıyorlar. Bakın çünkü elektronların her birinin ayrı bir yörüngesi var ve bu yörüngeler hiçbir zaman birbiriyle çakışmıyor. Gözle görülemeyen milimetrenin milyarda biri bir küçüklüğün içinde yörüngeler var. Elektronların döndüğü yörüngeler ve birbiriyle çok hızlı dönüyorlar. Ama en ufak bir çarpışma olmuyor. Yani bu böyle bir şeyin tesadüf gibi bir şeyle zikredilebilen bir şey olamaz. Yani o Allah'ın takdir ettiği bir yörüngede gidiyor ve birbiriyle çakışmıyor. Hiçbir atomda olmuyor bakın.
Yani normalde çarpışmamaları imkansız. Yani tamamen imkansız. Ama Allah o imkansızı imkanlı hale getirerek, mesela trafikte 80-90 kilometre ile giden arabalar sürekli kaza yapıyorlar. Hem de akıllı insanlar kullanıyor. Elektronlar milimetrenin 10 milyarda biri büyüklüğündeki bir hacim içerisinde saniyede 100 bin kilometre hız yapıyorlar. Yani milimetrenin 10 milyarda birinde 100 bin kilometre kat etmek için elektronun yaptığı hareketin bir muazzamlığını düşünmek lazım. Ve tek bir elektron değil, 100'e yakın elektron oluyor bazen atomlarda. Yine çarpışmıyorlar. Çarpışsa madde yok oluyor zaten. Yani bu çarpışmadan zarar görüyor ve madde yok oluyor. Olmuyor. İşte bu yaratıcının sonsuz gücünü gösterir inşallah.
Tabii bakın ayette ne diyor? Talak suresi 3. ayette şeytanla Allah'a sığınırım. Allah her şey için bir ölçü kılmıştır. Furkan suresi 2. ayette her şeyi yaratmış, ona bir düzen vermiş, belli bir ölçüyle takdir etmiştir. İşte o düzeni görüyoruz mesela atomda. 7 yörüngeli elektronlar birbiriyle çarpışmıyorlar. Ama takdir edilmiş. Aksi yani mümkün değil çarpışmaması. Allah'ın gücünün ve kontrolünün orada tecelli ettiğini açık açık gösteren bir delil atom mesela. Ve aynı zamanda bu ayet belli bir ölçüyle takdir etmiştir diyor ayet-i kerimede. Altın orana da bakıyor. Kainattaki her şeyde insan yüzünde işte kaşların burnuna, onun dudaklara, kulakların yüzün yapısında birbirine olan oranları var. Ve bu oran altın oran. Çiçeklerde, ayçiçeklerin içinde, hatta deniz dalgalarında olan spiralde, galaksilerin kainattaki spirallerinde her şeyde o ölçü takdir edilmiş Allah tarafından.
Maşallah.
Maşallah.
Evet, Allah'ın yarattığı bilimsel delillerle de, bilimi yaratan Allah çünkü, son derece açık. Darwinizm de sonuna geldik, İslam hakimiyetinin de başlangıcına geldik inşallah başlamasına. Elhamdülillah. Evet, kısa bir aramız olacak.
Kısa bir aradan sonra Adnan Oktar'la birlikte devam edeceğiz.